Ayrım 4.
Şimdi ateşin yanına gidip ısınmak, köpeklerle dalaşmak için yanıp tutuşuyor, bir aşağı bir yukarı giden insanların ayakları dibinde oynaşma isteğiyle kıvır kıvır kıvranıyordu. Tek göz huzursuzca kıpırdandı. Onun huzursuzluğu dişi kurda da bulaştı. Aradığı şeyi bulmak zorunda olduğunu anımsadı birden. Dönüp ormana doğru yürümeye başladı. Tek göz rahat bir soluk aldı o zaman. Öne atılıp ağaçların gölgesine varıncaya dek dişisinin önü sıra gitti. Ay ışığı altında süzüle süzüle ilerleyerek bir patikaya çıktılar. Ve ikisi de aynı anda burunlarını dayayıp karlar üzerinde taze ayak izlerini koklamaya başladı. Tek göz ihtiyatla önden gidiyor, dişisi hemen ardı sıra onu izliyordu. Birdenbire kar tabakası üzerinde kayıp giden beyaz bir şey gördü tek göz. Büyük bir hızla kaçıp giden beyaz yaratığı yakalamak için ok gibi fırladı. İzledikleri dar patikanın iki yakası da genç ladin ağaçları ile kaplıydı. Ağaçlar arasında ay ışığıyla aydınlanmış bir düzlüğe çıkan yolun bitimi görünüyordu. Tek göz beyaz yaratığa doğru çılgınca bir koşu tutturmuştu. Her adım onu hedefe biraz daha yaklaştırıyordu. Burnunun dibinde koşuyordu. Bir adım, bir adım daha derken dişlerini avına geçiriverecekti. Gel gelelim o adımı atamadı bir türlü. Çünkü peşine takıldığı beyaz yaratık, bu küçük beyaz tavşan, ansızın havaya fırlamış, başının üzerinde bilmediği bir oyun oynarmışçasına sallanıp çırpınmaya başlamıştı. Tek göz birden paniğe kapıldı. Korkuyla geri çekildi. Artı ayakları üzerine çökerek neyin nesi olduğunu anlayamadığı bu garip yaratığa karşı öfkeyle hırlamaya başladı. Dişi kurt onun yanından geçerek korkusuzca öne atılıp yaklaştı. Yüksekliği gözleriyle bir bakışta ölçtükten sonra havada çırpınan tavşanı kapmak üzere sıçradı. Ama epeyce yüksek sıçramasına karşın avına erişemiyordu bir türlü. Her atlayıştan ağzı boş dönüyor, dişleri havada takırtıyla kapanıyor, birbiri ardından defalarca sıçradı ama boşunaydı. Tek göz çöktüğü yerden doğrulmuş ona bakıyordu. Dişisinin sürekli olarak başarısız kalan alçak atlayışlarının karşısında öfkelenmişti. Bu kez kendisi sıçradı ve tavşanı dişleriyle kaptığı gibi aşağı çekti. Ama tam o sırada kuşkulu bir hışırtı duydu. Yanı başındaki küçük ağacın üstüne devrilecekmişçesine büküldüğünü gördü. Avını ağzından bıraktı hemen. Gerilen dudakları arasından yırtıcı dişleri ortaya çıktı. Boğuk, korkunç bir hırıltı çıkardı. Korku ve öfkeden tüyleri kabarıp dimdik kesildi. Ağaç bir anda yerinden doğruldu ve tavşan havada yaylanmaya başladı. Dişi kurt kızgın bir sabırsızlıkla dişlerini erkeğinin omzuna geçiriverdi. Onun bu beklenmedik saldırısına bir anlam veremeyen tek gözde aynen karşılık verip eşini ağzından yaraladı. Uyarısının yanlış anlaşılmasını içerleyen dişi kurt bunun üzerine iyice çileden çıktı. Erkeğinin üzerine atladı. O zaman yaptığı yanlışlığı anladı tek göz. Dişisini yatıştırmaya çalıştı. Ne var ki dişi kurdun gözü dönmüştü. Bir süre tartaklayıp durdu erkeğini. Sonunda tek göz ona karşılık vermekten vazgeçti. Başını yana çevirerek dişisinin çevresinde dönenip durmaya başladı. Onlar dalaşa dursun, tavşan da asılı olduğu yerde çırpınıyor, yaylana yaylana sallanıyordu. Dişi kurt yere çöktü. Tek göz dişisini yatıştırmaya çalıştı. Ne var ki dişi kurdun gözü dönmüştü. Bir süre tartaklayıp durdu erkeğini. Sonunda tek göz ona karşılık vermekten vazgeçti. Başını yana çevirerek dişisinin çevresinde dönenip durmaya başladı. Onlar dalaşa dursun, tavşan da asılı olduğu yerde çırpınıyor, yaylana yaylana sallanıyordu. Dişi kurt yere çöktü. Tek göz dişisinin korkusundan ağacın korkusunu unuttu. Daha baskın çıkan bu korkunun etkisiyle yeniden avına doğru sıçradı. Bu kez tavşanı dişleriyle sıkı sıkıya kavramıştı. Bu arada gözlerini ufak ağaçtan ayırmıyordu. Ağaç yine yere eğilmeye başladı. Ama tek göz avını bırakmadı. Sinirli sinirli hırlarken her an sırtına inmesini beklediği bir darbeden nasıl kurtulacağını hesaplamaya çalışıyordu. Ama körpe ağaç üzerine doğru kırılmakla yetinmiş, hiçbir şey olmamıştı. O kıpırdadıkça ağaç da kıpırdamıyor, durduğu zaman ağaç da hareketsiz kalıyordu. Tek göz hiç oynamadan olduğu yerde öylece kalmanın daha doğru olacağını biliyordu. Ama dişleri arasındaki tavşanın sıcak kanı ağzını sulandırıyordu. Onun bocaladığını gören dişi kurt hemen işe karışıp düğümü çözdü. Yerinden fırladığı gibi havaya sıçradı. Tavşanı tek gözün dişleri arasından alması ve başının üzerinde hışırtıyla sallanıp duran ağaca bakmaksızın kafasını ısırıp atması bir oldu. Körpe ağaç o anda doğrulup eski doğal durumuna döndü. Böylece tek gözle dişi kurt esrarengiz küçük ağacın kurduğu tuzağın yardımıyla yakaladıkları avı iştahla gövdeye indirdiler. Gel gelelim tavşanların havada sallana çırpına asılı olduğu nice yerler vardı daha. Artık tek gözü dişi kurt çekip çeviriyordu. Onun ardı sıra gidiyor, tuzaklara düşen hayvanların nasıl avlanacağını öğretiyordu. Tuzakların yağmalanması tek göz için gelecekte işine epeyce yarayacak değişik bir avlanma yöntemiydi. Kurt ini. Dişi kurtla tek göz 2 gün boyunca bir kızılderili kampının çevresinde dönenip durdular. Dişisinin kampın çekiciliğine kapılarak kendisini yapayalnız bırakacağını düşündükçe tek gözün içi içiniyordu. Bir sabah yanı başlarında patlayan bir tüfek sesi işittiler. Tek gözü sıyıran kurşun arkadaki ağaçlardan birine gömülmüştü. İşte o zaman hiç durmaksızın bu tehlikeli yerden çarçabuk çekip gittiler. 1-2 günlerini alan bir yolculuktan sonra durdular. Dişi kurt bir an önce bulmaya can attığı şeyi fellik fellik yana yakını aramaya başlamıştı artık. Vücudu iyiden iyiye hantallaşmıştı. Güçlükle koşabiliyordu. Hatta bir defasında kovaladığı bir tavşanı ağzı uzatsa yakalayacak kadar yaklaştı. Ama birden bir kesiklik duyarak avının peşini bıraktı. Dinlenmek için yere uzandı. Tek göz bunun üzerine eşinin yanına geldi. Ağzı ile boynuna usulca dokundu. Aynı anda dişi kurt hırçın ve öfkeli bir tavırla itti onu. Tek göz dişisinin dişlerinden kurtulmak için gülünç bir biçimde kendini tepe taklak geriye attı. Dişi kurdun canı burnundaydı. Hiç yoktan zıvanadan çıkıveriyordu. Tek göz de tam tersine gittikçe anlayışlı ve serin kanlı oluyordu. Mackenzie ırmağının yan kollarından birine geldiklerinde dişi kurt en sonunda aradığını buldu. Yazın çağaldıyarak ırmağa dökülen bu nazlı delecik şimdi kayalık yatağının dibine dek kas katı kesilmiş, bembeyaz ve hareketsiz bir durumda yatıyordu. Dişi kurt her zaman azıcık önden giden erkeğinin ardı sıra bitkince ilerlerken sarp ve yüksek bir set gördü. Yana sapıp sete yöneldi. Bahar fırtınalarının etkisiyle eriyen kar suları kıyıyı adam akıllı oymuş, dar bir yarığı iyice açarak küçük bir mağaraya döndürmüştü. Mağaranın ağzında durdu. Kılı kırk yaran gözlerle seti incelemeye koyuldu. Sonra setin dibini izleyerek iki uca doğru büklüm büklüm uzayıp ırmağa doğru çıkıntı yapan düzlüğe dek yürüdü. Sonra yine mağaraya döndü. Daracık ağzından içeri süzülüp sürüne sürüne ilerledi. Mağaranın duvarları yanlara doğru genişledi. Tavanı yükseldi. Hemen hemen 2 metreli küçük ve yuvarlak bir oda yandırıyordu. Kafası tavana değecek kadar basıktı ama yine de kuru ve rahattı. Sağını solunu dikkatle gözden geçirdi. Bu sırada tek göz mağaranın ağzında durmuş sabırla onu bekliyordu. Dişi kurt kafasını eğdi. Burnunu yerde dolaştırıp öteyi beriyi kokladı. Kendi ekseni çevresinde 1-2 kez döndü. Sonra ilinti yandırıp bir iç çekmesiyle bacaklarını gerdi ve başını mağaranın girişine çevirerek oracığa uzanıp kaldı. Tek göz kulaklarını merakla dikmiş, hoşnut gözlerle onu izliyordu. Dişi kurt mağaranın ağzından süzülen gün ışığının içinde onun sevinçle kuyruk salladığını görebiliyordu. Dik kulaklarını geriye doğru kısıp ağzından dilini sarkıtarak erkeğinin bu sevincine o da katıldı. Bu arada tek gözün karnı acıkmıştı. Gerçi uyumak için mağaranın ağzına kıvrılıp yatmıştı ama diken üzerindeydi sanki. Vırt zırt uyanıyor, kulaklarını dikiyor, nisan güneşiyle yıkanmakta olan engin beyazlıkları seyre koyuluyordu. Azıcık dalar gibi olunca eriyen karların gıcırtısı ve şıp şıp damlayan su sesleri işitiyor, hemen doğrulup bışırıltılara kulak kabartıyordu. Güneş kuzey ülkesine geri gelmişti artık. Her şey bu yanışı muşturuluyordu. Yaşam kıpırdanıyor, havada bahar belirtileri seziliyordu. Kar altındaki bitkilerin canlandığı, ağaçların güverdiği, tomurcukların patladığı duyuluyordu. Soran gözlerle dişisine baktı ama hiç de yerinden kıpırdayacağı benzemiyordu. Tek göz yeniden dışarı bakmaya başladı. Derken 2 kuş ilişti gözüne. Karların üzerinde seki seki ilerliyorlardı. Yerinden doğrulup kalktı. Dişisine şöyle bir göz attı ve sonra yine yerine uzanıp uyuklamaya başladı. Bir ara incelik bir vızıltı geldi kulağına. Uyku arasında pençesiyle 1-2 kez kaşıdı burnunu. Sonra iyice uyandı. Burnunun ucunda vızıl vızıl bir sivrisinek uçuyordu. İri bir sivrisinekti bu. Kış boyunca kuru bir tahta parçasının içinde yarı ölü bir halde barınmış ve güneşin canlandırıcı ışığını duyar duymaz uykusundan uyanıp kendini dışarı atmıştı. Artık tek gözünde içi içine sığmaz olmuştu. Kabına sığmıyor, canlanan doğanın çağrısına uymaya can atıyordu. Üstelik karnı da açlıktan zil çalıyordu. Dişisinin yanına gidip onu ayağa kaldırmayı denedi. Ama dişi kurt hırlayarak karşı koydu. Tek göz bunun üzerine tek başına pırıl pırıl güneşin altında yola düştü. Kar tabakasının üst yüzeyi yumuşacıktı. Bu nedenle yürürken zorluk çekiyordu. Donmuş ırmak yatağının ağaçlarla gölgelenmiş yerleri boyunca ilerledi. Buralardaki karlar hala sertliklerini yitirmemişti. Bütün gün dolaştı durdu. Karanlık bastırırken mağaraya döndü. Karnı şimdi daha da açtı. Gerçi av bulmuştu bulmasını ama yakalayamamıştı. Karların üzerinde seke seke süzülüp giden beyaz tavşanların peşine takılmış ama ağırlığı altında ezilen yumuşak karlara bata çıka kovaladığı için onlara yetişmeyi başaramamıştı. Mağaranın girişine gelince zınk diye durdu. Kuşkulanmıştı. İçeriden bir takım garip ince ciyaklamalar geliyordu kulağına. Pek yabancı sayılmazdı bu ciyaklamalar. Ama bu sesi çıkaranın dişi kurtu olmadığı da su götürmezdi. Karnı üstü sürüne sürüne mağaraya girdi. Ne var ki içeride dişi kurdun tehdit edici hırıltısıyla karşılaştı. Bu uyarıya boyun eğerek geriledi. Bu sesler korkunç ilgisini çekmişti. İncecik, kısık hıçkırıklara, yalama şapırtılarına kulak kesildi. Bunun üzerine dişi kurt daha güçlü bir hırıltıyla gözdağı vererek uzaklaştırdı onu. Tek göz ister istemez mağaranın kapısı önüne uzanıp uyumak zorunda kaldı. Sabahleyin mağara gün ışığıyla aydınlanınca o garip seslerin neyin nesi olduğunu anlamaya çalıştı yine. Bu kez daha da şiddetlenen hırıltılarda o zamana dek hiç duymadığı yepyeni ve kıskançlığa benzer bir hava sezince yaklaşmaktan vazgeçti. Ama bu arada dişi kurdun bacakları arasında oldukça çelimsiz mini mini 5 tane yavru gözünden kaçmamıştı. Gözleri henüz açılmamış olan minik yaratıklar hafif iniltiler, gülünç mızıltılar çıkarıyordu. Tek göz ömründe ilk kez görüyor değildi böyle bir olayı ama yine de her seferinde afallamaktan alamazdı kendini. Dişi kurt erkeğini kaygıyla süzerken zaman zaman da hafifçe hırlıyor ve tek göz ne zaman yaklaşacak olsa hırıltıları hemen şiddetleniyordu. Dişi kurt kendi başına gelmemiş olsa bile dişi ata kanından gelen içgüdüsel bir sezgiyle erkek kurtların kimi zaman yeni doğmuş yavruları yediklerini hissedebiliyor ve bu nedenle büyük bir korkuya kapılarak tek gözün yavrulara yaklaşmasına asla göz yummuyordu. Oysa işte böyle bir tehlike yoktu. Çünkü tek gözün damarlarında dolaşan ata kanındaki babalık içgüdüsü daha ağır basmış ve olayı çok doğal karşılamıştı. Babalık damarı ağır basınca da yavrularını yiyecek bulmak üzere sırtını dönüp avlanmaya çıktı. Mağaranın 7-8 kilometre ötesinde ırmak çatallaşıyor, kollarından biri ana yatakla dirsek yaparak dağlara doğru uzanıyordu. Tek göz sol kol boyunca ilerlerken taze bir ize rastladı. Aldığı kokuya bakılırsa iz taptazeydi. Hemen olduğu yere sindi. İzin yöneldiği yana doğru baktı. Bir süre ölçüp biçtikten sonra geri dönüp sağ kol boyunca ilerlemeye koyuldu. Gördüğü ayak izleri kendininkinden de büyüktü. İzlerin sahibinin geçtiği yerlerdeki avları silip süpürerek kendisine pek bir şey bırakmayacağını biliyordu. Irmağın sağ kolu boyunca 1 kilometre kadar yol aldıktan sonra her an tetikte bulunan kulaklarına bir kemirme sesi geldi. Kıtırtıların geldiği yöne doğru usul usul ilerledi. İyice sokuldu. Bir oklu kirpiydi bu. Ağaçlardan birinin gövdesine tutunarak ayak üzeri dikilmiş, ağacın kabuklarını kemirip duruyordu. Tek göz sakına sakına yaklaştı ama hayvanın hakkından gelebileceğini hiç aklı yatmıyordu. Gerçi bu derecede kuzeyde hiç rastlamamıştı ama iyi tanırdı bu hayvanları. Şimdiye dek onları gövdeye indirmek bir türlü kısmet olmamıştı. Ama olur ha, talihi yaver giderdi belki de. Sinsi sinsi sokulmaya devam etti. Canlı yaratıklar her an beklenmedik bir takım hareketlerle bulunabileceklerinden ve hesapta olmayan sürprizlerle karşılaşabileceklerinden önceden bir tahmin yürütmek olanaksızdı. Kirpi birdenbire toz top oluverdi. Beklediği saldırıyı savuşturabilmek için de ince ve sipsivri dikenlerini gerdi. Tek göz bir zamanlar yine böyle sipsivri dikenleri olan bir yaratığa iyice yaklaşmış ve daha neye uğradığını anlamaya kalmadan burnuna bir kuyruk darbesi yemişti. Burnuna saplanıp kalan bir diken uzun süre canını fena halde yakmış, zamanla kendiliğinden çıkıp düşmüştü. O günden sonra da bu olay küpe olmuştu kulağına. Bu yüzden de şimdi burnunu 1 metre kadar uzakta tutuyor, çöreklendiği yerde sabırla bekliyordu. Kim bilir belki de kirpi yeniden açılır ve dikenlerini yatırırdı. İşte o zaman üzerine atladığı gibi pençesini yumuşak karnına geçiverirdi. Yarım saat kadar bekledikten sonra kıvrıldığı yerden doğrulup kalktı. Kıpırdamadan öylece duran kirpiyi öfkeyle hırladı ve yeniden düştü yola. Çok iyi biliyordu. Kirpilerin açılması için uzun süre beklemek gerekirdi. Oysa kendisinin daha fazla oyalanacak zamanı yoktu. Irmağın sağ kolu boyunca ağır ağır ilerledi. Tüm çabalarına karşın avmağı bulamadı. Üstüne üstlük gün sona ermek üzereydi. Benliğini ta derinden kavrayan babalık içgüdüsüyle allak bullak olmuştu. Ne pahasına olursa olsun yiyecek bulması gerekiyordu. Akşama doğru bir kekliğe rastladı. Tam çalılıklardan çıkmak üzereydi ki hemen bir adım kadar ötesinde bir ağaç kütüğünün üstüne konmuştu. Birbirlerini aynı anda gördüler. Kuş pırlayıp kaçmak istedi ama tek göz ani bir pençe darbesiyle kuşu yere serdi. Kaçmasına fırsat vermeden üzerine atılıp dişlerini geçirdi. Körpe etin ve yumuşacık kemiklerin ağzında çıtırdayarak hoş bir tat bıraktığını görünce bir an için kuşu hemen oracıkta yutuvermek için dayanılmaz bir istek duydu. Aynı anda görevini anımsayarak kendini tuttu ve kuşu dişleri arasında kıstırarak mağaranın yolunu tuttu. Bir gölge gibi süzülerek dikkatle dura ilerleye yoluna devam ederken ırmağın ikiye ayrıldığı çatal ağzının 1 kilometre kadar ötesinde sabahleyin gördüğü taze ayak izlerine yine rastladı. Kendi dönüş yolu olan ırmak boyunun her büklümünde izlerin sahibiyle burun buruna gelmeye göze alarak ilerledi. Irmağın geniş bir yer çizdiği kayalık bir dönemeçte başını uzatıp çevreyi gözden geçirmeye başladı. Gördüğü manzara karşısında hemen olduğu yere sinip kaldı. İzler büyük bir dişi vaşağın izleriydi. Şimdi o da tıpkı kendisinin bir süre önce yaptığı gibi bir kirpinin yanı başına çöreklenmiş bekliyordu. Tek göz yine bir gölge gibi usul usul ilerledi. Hiç kıpırdamadan birbirlerini kollayan iki hayvanın yanına sezdirmeden yaklaştı. Ağzındaki kuşu hemen yanı başına karların üzerine bırakıp oracığa uzandı. Bodur bir çam ağacının dalları arasından her an patlamak üzere olan ölüm kalım savaşını gizlice seyretmeye hazırlandı. Her iki hayvan da sabırla bekliyordu ve ikisi de yaşama sıkı sıkıya bağlıydı. İşin asıl garip yanı yaşamın bu hayvanlardan biri için karşısındakini yemek, öbürü içinse yem olmamak anlamına gelmesiydi. Pustuğu yerde tortop olan ihtiyar kurt da bu çarpışmadan kendisine bir pay düşer mi diye fırsat kolluyordu. Böylelikle o da bu ölüm kalım trajedisinde kendi canını kurtaracak bir rol üstlenmiş oluyordu. Yarım saat geçti, bir saat geçti. Hiç ses soluk çıkmıyordu. Üçü de ölü bir kımıltısızlık içinde taş kesilmişti sanki. Ne var ki üçü de kıyasıya bir yaşama hırsıyla yanıp tutuşuyordu. Öyle ki belki de ömürleri boyunca hiç şu anki kadar capcanlı olmamışlardı. Tek göz azıcık öne çıktı. Tepeden tırnağa dikkat kesilerek bakmaya devam etti. Kızılca kıyamet ha koptu ha kopacaktı. Düşmanının çekip gittiğini sanan kepe kıpırdanarak zırhını ağır ağır açmaya başladı. Hiçbir tehlike önzesiyle uyarılmıyordu. O sırada tek göz önünde hazır bir yemek gibi serilip açılan kirpiye baktıkça iştahı açılıyor, ağzından salyalar akıyordu. Gel gelelim kirpi iyice açılmadan önce düşmanını gördü. Aynı anda vaşağın pençesi hızla uzandı. Avını yakaladı. Tırnaklarını kirpinin karnına dolandırıp parçaladı. Ve yine eski yerine sıçradı. Eğer kirpi tümüyle açılmış ya da düşmanın uzanan pençesini bir saniye geç fark etmiş olsaydı belki de vaşak yaralanmayacaktı. Ama kirpi son anda kuyruğunu kaldırmış ve daha geri kaçmasına fırsat bırakmadan dikenlerini vaşağın pençesine batırmıştı. Göz açıp kapayıncaya dek her şey olup bitmişti. Pençe vuruşu, kuyruk darbesi, kirpinin acı acı bağırması, aldığı beklenmedik yarayla afallayan vaşağın keskin çığlığı. Tek göz kulaklarını dikip kuyruğunu kaldırarak doğruldu. Canı fena halde yanan vaşağın aklı başından gitti. Kudurmuşçasına saldırdı kirpiye. Yaralı kirpi yeniden tostop olmaya çalışırken bir yandan da kuyruğunu acıdan çılgına dönen vaşağa doğru savurmaktan geri kalmıyordu. Sonunda vaşak geriledi. Saplanan dikenleri çıkarmak için pençesiyle burnunu ovuşturuyor, karlara sokup çıkarıyor, dallara sürtüyordu. Duyduğu korkunç acı yüzünden durduğu yerde duramıyor, ne yaptığını bilmeden hoplayıp zıplıyordu. Kuyruğunu savurup art ayaklarını dövüyordu. Bu çılgınca çırpınış birdenbire durdu. Bir süre sesi soluğu çıkmadan öylece kala kaldı. Bu arada tek göz dikkatle vaşağı seyrediyordu. Az sonra hayvan keskin bir çığlık kopararak yerinden sıçradı. Yeniden atlaya zıplaya ve her adımda acı çekerek haykırarak ırmak boyundan kaçıp gitti. Gürültü uzaklaşıp da iyice işitilmez olduktan sonra tek göz sindiği yerden çıktı. Sanki karların üzerine dimdik dikenler saplıymış da bu dikenler pençelerine batacakmış gibi sakına sakına atıyordu adımlarını. Kirpi bu kez de başka bir düşmanın sokulmakta olduğunu görünce öfkeyle tıslamaya, dişlerini takırdatmaya başladı. Yeniden büzülmeyi denedi ama beceremedi. Karın kasları parçalanmış, çok kan yitirmişti. Tek göz kana bulanmış, karları iri parçalar halinde büyük bir iştahla yalayıp yutuyordu. Yaladıkça da açlığı büsbütün kamçılanıyordu. Ne var ki ihtiyatsızlık etmeyecek kadar görmüş geçirmiş bir kurttu. Kirpi dişlerini gıcırdatarak inleyip tıslaya dursun, o da sabırla beklemeye koyuldu. Çok geçmeden dikenler titreyerek yavaş yavaş yatmaya başladı. Bir süre sonra da büsbütün düzlenip durdu. Dişler son bir kez daha takırdadı. Vücut iyice gevşeyip yayıldı ve öylece kala kaldı. Tek göz pençesini çekine çekine uzattı. Kirpiyi sırt üstü yatırdı. Bunu yaparken korkudan tir tir titriyordu. Hiçbir şey olmadığını görünce kirpinin ölmüş olduğunu anladı. Üzerine eğilip bir süre dikkatle inceledi hayvanı. Sonra dişleri arasına kıstırarak ırmak boyunca koşmaya başladı. Kirpiyi kimi zaman havada taşıyor, kimi zaman da yerde sürüklüyordu. Dikenlerden korunmak için başını yana çevirmişti. Birden aklına geldi. Kekliğini unutmuştu. Kirpiyi oraya bırakıp hemen geriye döndü. Hiç düşünmeden kuşu yuttu. Sonra gelip yine kirpiği yüklendi ve yola koyuldu. Avıyla mağaraya gittiği zaman dişi kurt önce erkeğinin getirdiği yiyeceğe şöyle bir baktı. Sonra dönüp ensesini yalayarak hoşnutluğunu belirtti. Ama bir an sonra hırlayarak mağaradan kovdu onu. Ama bu sefer öfke möfke yoktu hırlamasında. Uyarı gibi, rica gibi bir hava vardı bu hırlamada. Yavrular için duyduğu o içgüdüsel korku yatışmış gibiydi artık. Tek gözle zaten babalığını göstermiş, kendi canından kopan yavrularının canına kıymak gibi bir niyet beslemediğini davranışlarıyla kanıtlamıştı.
Boz renkli yavru. Kardeşlerinden bambaşkaydı. Ötekiler analarına çekmişti, hepsinin postu tıpkı onunki gibi kızıla çalan bir renkteydi. İçlerinde babaya çeken boz rengi tek erkek yavru oydu. Tam bir kurttu, soyluydu. Vücutça tıpatıp tek göze benziyordu. Aralarındaki tek fark babasının tek oğlununsa çift gözlü oluşuydu. Küçük yavrunun gözleri açılalı daha pek öz olmasına karşın her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. Ama o daha gözleri kapalıyken bile dokunarak duymuş, tatmış ve koklamıştı. İkisi erkek, ikisi dişi olan kardeşlerini iyi tanıyordu artık. Onlarla beceriksizce dalaşıyor, acemi acemi oynuyor, dahası kavga bile ettiği oluyordu. İşte o zaman minicik gırlağında ileride korkunç bir homurtuya dönüşecek olan ilk hırıltının gülünç, incecik, titrek mızıltısı beliriyordu. Sıcaklığın, sıvı gıdanın, sevecenliğinin kaynağı olan anasını da gözleri açılmazdan çok önce dokunma, tat alma ve koklama duyularının yardımıyla tanımıştı. Annesinin yumuşacık ve okşayıcı dilinin minik vücudunda gezindiğini duymaktan çok hoşlanıyor, büyük bir rahatlık içinde uykuya dalmadan önce ona daha çok sokuluyordu. Yaşamının ilk ayı büyük bölümüyle hep böyle uykuda geçti. Ama günden güne çevresini doğru dürüst görmeye başlayınca daha uzun süre uyanık kalarak içinde bulunduğu dünyayı öğrenmeye çalıştı. Gerçi karanlık olmasına karanlık bir dünyaydı bu. Ama yavru kurt başkasını tanımadığı için farkında değildi bunun. İçinde yaşadığı dünya yarı karanlıktı ama gözleri daha apaydınlık olanı görmemişti hiç. Üstelik daracıktı bu dünya. Mağaranın duvarlarıyla sınırlıydı. Ne var ki dışarıdaki uçsuz bucaksız dünyadan haberi olmadığı için içinde bulunduğu bu darlık hiç de sıkıcı gelmiyordu ona. Dünyasının duvarlarından birinin ötekilerden farklı olduğunu çabucak anlayıvardı. Bu duvar mağaranın ağzı ve ışığın kaynağıydı. Düşünme yeteneği tam olarak gelişmeden ve neyin ne olduğunun bilincine tam olarak varmazdan çok daha önce sezmişti bu farklılığı. Küçük yavrunun gözünde dayanılmaz bir çekiciliği vardı bu duvarın. Daha gözleri doğru dürüst açılıp da çevresine bakmadan önce bile oradan gelen ışık yumuk göz kapaklarına çarpmış ve göz sinirleri bu hoş pırıltılarla rengarenk kıvılcımların etkisiyle tatlı tatlı titreşmişti. Vücudundaki her yaşam zerresi ve etinin her bir lifindeki canlılık henüz tam olarak bilincine varamadığı bir yaşama tutkusuyla bu ışığa karşı onda bir özlem yaratmış, bitkiler ki nasıl kimyasal bir etkiyle güneşe doğru çevrilirlerse işte onu da ışığa öyle yöneltmişlerdi.